Ayrım 20, sayfa 215. Son eser, James Clavell. Üçüncü kitap, 13. bölüm. Şafaktan hemen sonraydı. Peter Marlowe ranzasının üzerine yarı uykulu uzanmıştı. Kendi kendine bir düş müydü diye sordu. Ayılmıştı. Sonra parmaklarıyla dikkatlice beze sarılı kondansatörü buldu. Düş olmadığını biliyordu. Evers üst ranzada kımıldanıp uyandı. Koca bacaklarını aşağı sallandırırken kahrolası gece diye omurdandı. Peter Marlowe lağımlardan ürün alma sırasının kendi birliğinde olduğunu hatırlamıştı. Kulübeden çıkıp Larkin'i uyandırmaya gitti. Larkin uykuyla savaşırken ne haber diye omurdandı, ne oldu? Peter Marlowe için kondansatörü haber vermemek pek zor oluyordu. Ama Mac'in de dönmesini beklemeliydi. Onun için çenesini tuttu. Sadece şu lağım işi ihtiyar, unuttun mu dedi. Allah kahretsin, yine mi? Larkin ağrıyan sırtını ovaladı. Peştemalını giydi, terliklerini ayağına geçirdi. A ile 5 litrelik bidonu bulup kampın içinde yürümeye başladılar. Kamp ayaklanıyordu. Tuvaletlerin olduğu yere geldikleri zaman ne onlar kimseye baklar ne de kimse onlara. Larkin lağım ağızlarından birini açtı. Peter Marlowe hemen ağ tuttu. Ağı çıkardığı zaman içi hamam böceğiyle dolmuştu. Böcekleri bidona boşaltıp kapağını kapattılar. Öteki lağıma gittiler. Larkin bidonu taşıyordu ama dikkatli değildi. Peter Marlowe, yahu dikkat et şuna diye bağırdı. Bak nasıl kaçırdın bir yığın böceği. Larkin nefretle daha çok var diye omurdandı. Yine de bidonun kapağını daha sıkı tuttu. Koku çok kötüydü ama ürün iyiydi. Kısa zamanda bidon doldu. Hamam böceklerinin en küçüğü 3 santim kadar vardı. Larkin bidonun kapağını sıkıca kapattı. Hastaneye doğru yürümeye başladılar. ''Bunları hasta rejimi için ben tavsiye etmedim ya.'' dedi Marlowe. ''Gerçekten yedin mi Java'da Peter?'' ''Tabii, üstelik sen de yedin bunlardan kampta.'' Larkin neredeyse bidonu düşürüyordu. ''Ne?'' ''Böylesine iyi bir besinin, proteinin tümünü doktorlara verip kendim yararlanmadan oturuyorum mu sanıyorsun? Bize de yararı olmalı.'' ''Ama anlaşma yapmıştık.'' diye bağırdı Larkin. ''Üçümüz anlaşmıştık. Birbirimize ne olduğunu söylemediğimiz şeyler yedirmeyecektik.'' ''Mac'e söyledim, peki dedi.'' ''Ama ben demedim.'' ''Allah kahretsin.'' ''Aman, haydi albay, onları yakalayıp gizlice pişirdik. Sen de ne iyi olmuş dedin. Biz senden de çok iğrendik yerken, sana iyi geldi.'' ''Bir dahaki sefere bilmek istiyorum, bu bir emirdir.'' Peter Marlowe kıkırdadı, ''Baş üstüne efendim.'' Bidonu hastanenin mutfağına götürdüler. Bu özel mutfak çok hasta olanlar içindi. Kulübeye döndükleri zaman Mac'i onları beklerken buldular. Gözlerinin altı çökmüş, morarmış, yüzü yeşilimsi sarı olmuştu. Ama gülümsüyordu, ateş nöbetini atlatmıştı. Larkin oturdu. ''Ahbap, geri dönmen çok sevindirdi bizi.'' dedi. ''Öyle.'' Peter Marlowe kayıtsız görünmeye çalışarak cebinden küçük bez paketi çıkardı. Yapmacık bir soğukkanlılıkla, ''Ha, unutuyordum, az kaldı.'' diye başladı. ''Şu belki işine yarar Mac.'' Mac ilgisizce aldı, paketi açtı. Larkin ilk tepkiyi gösterdi. ''Vay anasına!'' Mac'in elleri titremeye başlamıştı. ''Allah kahretsin seni Peter, kalbimin duruvermesini mi istiyorsun?'' Mac'in heyecanını görüp bu anın tadını çıkarmaya çalışan Peter Marlowe, sesini de yüzü gibi ifadesiz kılmaya çalışarak, ''Bu kadar şaşırmaya gerek yok.'' dedi. Ama kahkahalarını daha fazla tutamamıştı, hep birden gülmeye başladılar. Larkin kızmış gibi görünerek, ''Sen ve senin sinsi oyunların.'' diye parmağını sallıyordu. ''Nereden buldun bunu?'' Peter Marlowe yanıtlamadı, omuzlarını silkti. Larkin özür diler gibi, ''Aptalca bir soru oldu.'' dedi. ''Bağışla.'' Peter Marlowe aynı sorunun bir daha sorulmayacağından emindi. Köy hakkında bir şey bilmemeleri daha iyi olacaktı. İşte gece olmuştu. Larkin gözetliyordu. Peter Marlowe da gözetliyordu. Cimindiğinin altına Mac kondansatörü bağlamıştı bile. Sonra daha fazla beklemeye dayanamayarak ter içinde fişi prize taktı. Kulaklığı geçirdi, dinlemeye başladı. Müthiş bir bekleyiş. Cibinliğin altı cehennem gibiydi. Kızgın güneşin sıcağını olduğu gibi koruyan duvarlar, insanı pişiren bir ortam yaratıyorlardı. Gece bile bir sivrisinek vızıldadı, Mac küfretti. Ama bulup öldürecek hali yoktu çünkü kulaklıktan bir çıtırtı gelmişti. Dikkatli parmaklarıyla her yerinden ter fışkırarak düğmeyi buldu. Terli ellerini kuruladı, düğmeye yeniden uzandı. Sonra yavaşça çevirmeye başladı. Çok yavaşça. Hala o çıtırtı. Yalnızca çıtırtı. Ve ansızın müziği duydu. Glenn Miller orkestrasının bir plağı çalıyordu. Müzik durdu. Spiker, burası Kalküta dedi. Glenn Miller programına Ay Işığı sonatı ile devam ediyor. Kapının önünde Larkin'in bir aşağı bir yukarı gezindiğini görebiliyordu. Gerisinden de bir aşağı bir yukarı dolaşan bir başkasının, Peter Marlowe'un ayak sesleri geliyordu. Deli gibi dışarı fırlayıp, "Hey dostlar, biraz da haberleri dinlemek ister miydiniz?" diye bağırmak geldi içinden. "Kalküta'yı alıyorum artık." Mac bir dakika daha dinledi, sonra radyoyu prizden çekti, üçe ayırıp şişelerin içine dikkatle yerleştirdi. Yatakların üzerine öylece bıraktı şişeleri, sıradan şişeler gibi. Kalküta radyosu saat 10'da haberleri verecekti. Bu yüzden kulaklıkla telleri üçüncü şişeye koymamış, yatağının içine saklamıştı. Cibinliğin altında uzun süre iki büklüm durmaktan sırtı ağrımıştı. Dik durunca sırtını düzeltmek için gerindi, eliyle belini tutarak dışarı çıktı. Larkin nöbet yerinden dikkatle baktı ona. "Ne o ahbap, uyuyamıyor musun?"
"Uyuyamıyorum."
Larkin onun yanına gitti. "Boş ver canım, sıkma canını. Hastaneden çıkalı yeni oldu." Bir şey söylemeye gerek yoktu. Radyonun çalıştığını Mac'in gözlerindeki ışıltıdan anlamıştı. Larkin keyifle sırtına vurdu. "İyisin değil mi piç herif?" O gece oldukça geç saatlerde Larkin kulübelerden birinin kapısını vuruyordu. Smedley Taylor bakışlarını gecenin karanlığından çekip kapıya dikti. "Evet, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim."
"Oh merhaba Larkin, rahatsız etmek ne demek?"
Her zaman rahatsızdı o. Yatağında doğrulurken sırtının ağrısını hatırladı. Bu Avustralyalı neyin peşindeydi bu kez acaba? "Bir şey mi var?" diye sordu.
"Yok efendim."
Larkin çevrede söylediklerini işitecek kimse olup olmadığına dikkat etmişti. Kelimeler ağzından sessizce aynı tonda yumuşak çıkıyordu.
"Ruslar Berlin'den 40 mil ötedeler. Manila kurtuldu. Yankiler Corregidor ve Iwo Jima'ya çıkartma yaptılar."
"Emin misin yahu?"
"Evet efendim."
"Kim?"
"Smedley Taylor'ın."
"Hayır, bir şey bilmek istemiyorum. Oturun albay," dedi yavaşça.
"Kesinlikle emin misiniz?"
"Size yalnızca şunu söyleyebilirim albay," dedi yaşlı adam. "Şeyle, yani şeyler, yakalanan olursa ona yardım için hiçbir şey yapamam. Bunu bilmenizi istiyorum." Telsiz sözünü söylemek bile istememişti. Taştan çehresinden bir gülümseme geçti. Bu biraz yumuşattı onu. "Yalnız onu tüm varlığınızla korumanızı ve bir şey duyar duymaz bana haber vermenizi rica ediyorum sizden."
"Evet efendim, biz düşünmüştük ki..."
"Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Yalnız haberleri dinleyeceğim." Smedley Taylor üzüntüyle omzuna dokundu. "Kusura bakma."
"Böylesi daha güvenli efendim."
Albayın planlarını öğrenmek istemeyişine memnun olmuştu Larkin. Hepsi yalnızca iki kişiye haberleri söylemek hakkına sahiptiler. Kime söyleyeceklerini de aralarında kararlaştırmışlardı. Larkin Smedley Taylor ile Gavin Ross'a söyleyecek, Mac binbaşı Tooley ile Tayman Bosley'e haber verecekti. İkisi de kişisel dostluğu olan insanlardı. Peter Marlowe ise kral ile Katolik rahip Peder Donovan'a söyleme iznini almıştı. Onlar da güvendikleri ikişer kişiye iletecekler, böylece haberler tüm kampa yayılacaktı. Larkin iyi bir plan bu diye düşündü. Peter kondansatörün nereden geldiğini söylememekte haklıydı.
İyi çocuk şu Peter.
O gece geç saatlerde Peter Marlowe kulübesine döndüğünde Everett'ı ayakta buldu. Başını cibinlikten çıkarıp heyecanla "Hey Peter" diye fısıldadı, "haberleri duydun mu?"
"Ne haberi?"
"Ruslar Berlin'e 40 mil yaklaşmışlar. Yankiler de Iwo Jima ile Corregidor'a çıkmışlar." Peter Marlowe'un içini dehşet kapladı. Hey tanrım, bu kadar çabuk mu?
Aptalca söylentiler Evert, saçma söylentiler.
Hayır değil Peter, kampta yeni bir telsiz var, gerçek bunlar. Söylenti değil, müthiş değil mi?
Hay Allah, en önemlisini unuttum. Yankiler Manila'yı da kurtarmışlar. Uzun sürmez artık değil mi?
Görmeden inanmam. Peter Marlowe yatağa uzanırken keşke Smedley Taylor'dan başkasına söylemeseydik diye düşündü. Haberler Everett'a kadar gelmişse çok hızlı gitmiş demektir. Sinir içinde kampı dinledi. Heyecan tüm Changi'yi sarmış gibiydi. Artan heyecan sanki hissediliyordu seslerden. Kamp yeniden dış dünyayla temasta olduğunu biliyordu artık.
Yoshima generalin önünde hazır ol durumuna geçmiş dururken işittiği azarla titriyordu, korkudan bacakları birbirine çarpıyordu.
''Seni budala herif!'' diye bağırdı general. ''İslah olmaz bir sersemsin!''
Yoshima ardından gelecek patlamaya kendini hazırladı. Neredeyse gözlerini yumacaktı korkudan.
''Ya radyoyu bulursun ya rütbeni düşürürüm. Transferin iptal olundu, git!''
Yoshima yine de nezaketle selam verdi. İşi hafif atlattığı için sevinerek generalin odasından çıktı. Allah kahretsin bu esirleri. Kendi barakalarına gelince tüm personelini topladı, elinin tersi acıyıp neredeyse kanayacak hale gelene dek bastı tokadı. Sıra onlara gelince çavuşlar da onbaşıları güzelce dövdüler. Onlar da Koreli nöbetçilere bastılar sopayı. Emirler kesindi. Radyoyu bulun yoksa... 5 gün hiçbir şey olmadı. Sonra kamp yerinden oynadı sanki. Her yeri hallaç pamuğu gibi attılar ama bir şey bulunmadı. Kampın içindeki hain henüz radyonun nerede olduğunu öğrenmemiş demekti. Hiçbir şey değişmedi. Yalnız söz verilen porsiyon artırımı ertelendi. Kamp rahatlamış ama biraz daha doyabilmek için geçirmeleri gereken süre böylece uzamıştı. Yiyecek azlığı bellerini büküyordu. Ama hiç olmasa haberler vardı bu sefer. Söylenti değil, haberler. Ve haberler çok iyiydi. Avrupa'daki savaş bitmiş sayılırdı. Yine de adamlar büyük sıkıntı içindeydiler. Çok az kişi yiyecek stoku yapabilmişti. İyi haberlerin yiyecek stokları bitene dek sonuç vermesi gerekiyordu. Avrupa'daki savaş bitmişse Pasifik'e daha çok kuvvet gönderilmeliydi. Ayrıca Japon adalarına bir saldırı düzenleneceği de açıkça anlaşılıyordu. Böyle bir saldırı da tutuklular için hiç iyi olmazdı. Hepsi Changi'nin bir tek sonu olduğunu biliyor ama bunu birbirlerine söylemekten korkuyordu. Peter Marlowe su şişesi kalçasından aşağı sallanarak tavuk kümeslerinin bulunduğu yere doğru yürüdü. Mac ve Larkin'le birlikte su şişelerini yanlarında taşımanın doğru olacağına karar vermişlerdi. Mümkün olduğunca yanlarından ayırmıyorlardı. Ani bir baskın olursa ancak böyle kurtarırlardı radyoyu. Serince bir gündü. Bir gün önceki yağmur tozu bastırmıştı. Öğle yemeği yaklaşmaktaydı. Kümeslere yaklaşırken heveslendi. Belki birkaç yumurta bulurdu kümeslerde. Kaç gündür olmuyordu. Sonra ansızın şaşırıp durakladı. Peter Marlowe'un birliğine ait kümesin yanı başında kızgın küçük bir kalabalık birikmişti. Şaşkınlıkla Gray'in de aralarında olduğunu gördü. Gray'in önünde Albay Foster vardı, çıplaktı. Deli gibi sıçrayıp manyak gibi haykırarak bir şeyler söylüyordu. Korumak ister gibi köpeğini göğsüne bastırmış olan Johnny Hawkins'e bağırıyordu. Kralın kümesine iyice yaklaşan Marlowe, ''Selam Max'' dedi, ''Ne oluyor?'' ''Selam Pete'' dedi Max rahatça. Pete sözüne Marlowe'un fena halde içerlediğini hemen anlamıştı.
''Ulan bu subaylar, subaya normal bir vatandaş gibi davranmak istersin, adıyla çağırırsın, bozuluverir. Cehenneme kadar yolun var ahbap, aldıracak değilim.''
''Evet Pete'' diye tekrarladı, ''Bir saat kadar önce kıyamet koptu burada.''
Anlaşılan Hawkins'in köpeği albayın kümesine dalıp bir tavuğu aklamış.
Yapma yahu.
Köpeğin kafasını uçuracaklar eminim.
Foster deli gibi bağırıyordu.
Bir tavuk vermesini ve tüm zararlarımı ödemesini istiyorum. O canavar çocuklarımdan birini öldürdü. Cinayetin cezası çekilmelidir.
Gray sakin olmaya çalışarak ama albayım diye başladı. Bir tavuk da o. Çocuğumuz falan değil. Böyle küfredemezsiniz.
''Benim tavuklarım çocuklarımdır sersem. Tavuk, çocuk ne farkı var? Hawkins bir katildir, duyuyor musun? Bir katil.
Gray hiddetle buraya bak albay dedi. Hawkins sana tavuk mavuk veremez. Özür diledi işte. Ayrıca yüzbaşı Hawkins'e de köpeği yok etmesi için emir verdi. Foster Gray'i duymuşa benzemiyordu.
O canavarı istiyorum diye omurdandı. Öldüreceğim onu. O nasıl tavuğumu öldürdüyse ben de onu öldüreceğim.
Dört ayağının üzerinde yürüyerek ağzından salyalar akarak köpeği arıyordu.
O çocuğumu öldürdü diye haykırdı.
Gray elini uzatıp albayı durduracakmış gibi hayır diye bağırdı. Hawkins öldürür onu. Hawkins ağlamakla albay Foster lütfen diye yalvardı. Yalvarıyorum size, lütfen bağışlayın bizi. Bırakın köpeğim yaşasın. Bir daha yapmayacak, lütfen.
Albay Foster deli gibi güldü. Hayır, yaşayamaz o.
İleri atıldı ama Hawkins kaçtı. Gray albayı kolundan tuttu, sonra Hawkins'e döndü. Üzgünüm ama Hawkins, köpeği halletmen gerek. Topuklarının üzerinde dönüp uzaklaştı. Hawkins arkasından yalvardı. Ne olur emrini geri al Gray, ne olur, yalvarıyorum, bir daha olmaz.
Oysa Gray'in hiçbir seçeneği yoktu. Yapamam, geri alamam.
Hawkins'in yüzü yaşlarla ıpıslak olmuştu. Köpek gelip ayaklarına sürününce onu kollarına alıp çevresindekilere baktı. Sonra Peter Marlowe'u gördü.
Peter, Tanrı aşkına yardım et bana.
Edemem Johnny, üzgünüm ama yapabileceğim bir şey yok. Kimse bir şey yapamaz.
Üzüntüden kahrolan Johnny Hawkins çevresinde sessizce bekleşenlere baktı yine. Açıkça hüngür hüngür ağlıyordu. Çevresindekiler teker teker uzaklaştılar. Gerçekten de kimsenin elinden bir şey gelmezdi. Eğer tavuğu öldüren aralarından biri olsaydı ceza aşağı yukarı böyle olurdu. Belki de aynen böyle olurdu. Bir an olduğu yere yığılacak gibi olan Hawkins hemen ardından kollarında Rover ile koşarak uzaklaştı.
Peter Marlowe Max'a dönüp zavallı herif dedi.
Evet ama Tanrı'ya şükür ki ölen kralın tavuklarından biri değil. O zaman başıma neler gelirdi kim bilir.
Max kümesi kilitleyip başıyla Peter Marlowe'u selamladı gitti. O günün daha geç saatlerinde Peter Marlowe ranzasına yatmış dinleniyordu.
Özür dilerim efendim.
Peter Marlowe başını kaldırıp da Dino'yu karşısında görünce şaşırdı.
Evet.
Kulübede kimse olup olmadığına bakarken Dino yanına geldi diye bayağı utandığını sezdi.
Sizinle biraz konuşabilir miyim efendim?
O efendim sözü de bir Amerikalının ağzından çıkınca oldukça tuhaflaşıyordu doğrusu.
Şu Amerikalılar nasıl söylüyorlardı ki bu sözü? Onların ağzında sıradan bir laf oluveriyordu.
Peter Marlowe kalkıp Dino'nun peşinden gitti. Dino onu kulübelerin arasındaki boşluğa kadar götürdü. Sonra acele acele,
''Hey Pete'' dedi, ''Kral seni istiyor.''
Mac ile Larkin'i de getirmeni söyledi.
Ne oldu, bir şey mi var?
Sadece onları da getirmeni söyledi. Hapishanede 54 numaralı hücrede olacaksınız hepiniz. Kral da orada olacak.
Japonların koydukları kurallara göre subayların hapishaneye girmeleri yasaktı. Hay Allah, tehlikeli iş.
Yalnızca bunları mı söyledi sana?
Hı, hepsi bu. 4. kat 54. hücre. Yarım saat sonra orada olacaksınız. Görüşürüz Pete.
Peter Marlowe kendi kendine yine neler oluyor diye sordu. Koşup Mac ile Larkin'i buldu, onlara durumu iletti.
Ne düşünüyorsun Mac?
Mac kelimeleri dikkatle seçerek vallahi dostum diye başladı. Kralın durum çok önemli olmadıkça bizi isteyebileceğini sanmıyorum. Üçümüzü birden bu kadar ivedi çağırması için ortada önemli bir şey olması gerekir.
Ya hapishaneye girmek?
Larkin yakalanırsak dedi bir yalan hazırlamalıyız.
Gray yakında haber alır ve uydurup bir damga vurur. İyisi mi biz hazırlıklı olalım? Ayrı ayrı gitmek akıl kârı olur.
Umarım belalı bir iş değildir.
Mac, eh be dostum, bugünlerde yaşamak bile bela diye mırıldandı. Gitmesem daha büyük belaya girebilirim. Kralın yüksek yerlerde dostları vardır. Bir şey biliyordur ki bizi çağırdı.
Şişeler ne olacak?
Bir an üçü de düşündü, sonra Larkin sessizliği bozdu.
Onları da alacağız.
Tehlikeli olmaz mı bu? Yani hapishaneye girdik mi? Ani bir arabada saklayamayız onları.
Yakalanacaksak yakalanırız.
Larkin'in suratı asılmıştı. Kaderde yazılıysa olur.
Fazla titizlenmeyin.
20. ayrımın sonu. Sayfa 225.